Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programda neler var gelin şöyle bir göz atalım. Gece Yolcuları grubunun solisti Edis İlhan ilk solo çalışması olan Kırgınım'la müzikseverlerle buluştu. Kırgınım'ın söz, müzik ve bestesi Edis İlhan imzası taşıyor. Güçlü yorumuyla seslendirdiği tüm şarkılara bambaşka duygular katan Edis İlhan'la programımızın ilk dakikalarında güzel bir sohbet sizleri bekliyor. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var. Dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan aktaracak bizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sensizlikle dolu bu hayatta, bilmem ki hangi zor gün başlıyor. Neden, neden, neden üzülüyorum? Neden, neden bu kalp unutmuyor? Her şey sahte bu aşk oyununda. Hayat bana hep başrol. acı bu hiç geçmiyor. Sensizlikle dolu bu hayatta. Bilmem ki hangi zor gün başlıyor. Neden neden neden üzülüyorum? Neden neden bu kalp unutmuyor? Her şey sahte bu aşk oyununda. Hayat bana hep başrol veriyor. Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni. Umutlarımı kırma. Sevdim deyip de bir gün seni kandırırlarsa, ne olur sen onlara uyma. Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni. Umutlarımı kırma. Sevdim deyip de bir gün seni kandırırlarsa, ne olur sen onlara uyma.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda gerçekten çok güzel bir ses duyacaksınız şimdi. Müzisyen Edis İlhan bizlerle birlikte. Sayın İlhan, hoş geldiniz yayınımıza. Ne güzel sesinizi yayınımızda duymak.
Merhaba, iyi günler diliyorum. Bütün dinleyicilerimize iyi günler diliyorum herkese. Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Tabii heyecanlısınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü hep hani o yeni doğanlar her zaman heyecan verir ya. Evet, biz de bugün sizin o güzel eserinizi hemen sizinle sohbet ettikten sonra sevgili dinleyicilerimize dinleteceğiz. Muhakkak daha önce de dinlemişlerdir ama biraz şöyle tarihçesini konuşalım. Nasıl oluştu istedik. Hem sizin sesinizi duyalım. Neler yaptınız bugüne kadar? Pandemi süreci geçti haliyle. Evet, o süreci nasıl değerlendirdiniz? Şöyle biraz konuşalım istedik. Sayın İlhan, şöyle şimdi biz tabii sizi hep gece yolcularının solisti olarak tanıdık. Hep öyle programlarımızda, radyo yayınlarımızda anons ettik. Aslında biz belki de ilk defa sizi bireysel olarak stüdyomuzda ve mikrofonlarımızda ağırlıyoruz. Bu nasıl bir his, nasıl bir duygu? Ama siz gece yolcularına devam ediyorsunuz değil mi? Hani o bitmedi.
Tabii ki. Hatta bugün konserimiz var İstanbul'da.
Evet.
Yaklaşık 40 dakika sonra bütün ekip buluşacağız böyle.
Harika.
Beni almaya gelecekler. Gece hocalarında selam var bütün dinleyicilerim.
Ay, çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben tabii böyle grup işi yapan, bir kolektif bir iş yapan bir müzisyen olarak çok heyecanlıyım.
Değil mi?
Yalnız bir işi ortaya sunmaktan. Ama tabii gece hocalarını bilen arkadaşlarımız var. Yıllardan beri onların kulaklarındayız. Onların etrafındayız. Şarkılarımızla, müziklerimizle, konserlerimizle. Bu benim kendi çalışmam oldu. Yıllar sonra ilk defa. Belki biraz daha olgunluk bir dönemimizde cebimde biriktirmiş olduğum şarkıları bu pandemi döneminde kaydetmeye başladım. Tabii bunlar grubumun dışında belli başka arkadaşlarımla, konuk arkadaşlarımla çalıştığım işler oldu. Müzikal altyapısıyla ve benim belki de farklı vokal tekniğimle Kırgınım adlı ilk şarkımı oluşturmuş oldum. Ama bu arada gece olsa tabii ki tam gaz devam ediyor. Onu da söylemek isterim.
Evet, evet biliyorum. Sadece belki birkaç müzisyen değişti diye biliyorum. Hani son değişikliklerden haberim yok ama. Şu anda 4 kişisiniz değil mi grupta?
Tabii. Şöyle bu abi. Gece Hocaları tabii ki biz Uğur'la ikimiz çocukluk arkadaşız.
Evet.
Yani yıllardır Gece Hocaları'na abisiyiz şu anda yani 2 kişi. Fakat tabii ki çok uzun bir maraton bu. Yani
tabii.
Öğrenciydik, işte mezun olan arkadaşlarımız oldu, evlenenler, yurt dışına yerleşenler. Dolayısıyla o kadronun hepsini aynı birebir çıktığı günden beri tut korumak çok çok zor yani.
Tabii.
Hayat şartlarında çok zor. Ama tabii grubun çekirdekleri, şarkılarını besteleyen, sözlerini yazan ve iki kişi olarak biz onu hiçbir kurucuları da aynı zamanda olarak. hiçbir zaman grubu bırakmadık ve yolumuza devam etmeye çalıştık bugünlere kadar. Hala da devam etmeye çalışıyoruz.
Ne iyi ediyorsunuz. Gerçekten ben yani kendi adıma çok büyük keyifle dinlediğim şarkılara hep imza attınız ve bildiğim kadarıyla da şarkıların yani tamamına yakını sizin eseriniz değil mi? Bestesiyle, sözüyle.
Şöyle söyleyeyim. Gece Ozan'ın 5 tane albümü var. İşte ne bileyim bayağı da sayıda single'ı var. Bunlardan toplasanız 2-3 tanedir dışarıdan aldım. İşte Seninle 1 Dakika gibi, işte Değer mi Hiç gibi. Böyle 1-2-3 parçayı dışarıdan alma haricinde.
Suat Sunan'ın mı bir şarkısı vardı? Çok güzel yorumlamıştınız. Ben o şarkıyı çok severim zaten ama sizin sesinizden de ayrı bir lezzeti vardı.
Ya gerçekten biz de çok sevdiğimiz için.
Pişmanım.
Böyle toplasanız işte 3-5 şarkı vardı. Bir de projelerin içinde söyleyeyim. İşte Ahmet Kaya'nın, işte Zülfü Livaneli'nin var. Nülüfer'in 12 Fiyat albümünde böyle projelerle, sanatçılarla beraber çalıştığımız ya da anı albümlerimiz var. Onun haricinde hep kendi şarkılarımızı yapmaya, dinleyicilerimize yeni şarkılar sunmaya çalışan bir ekibiz.
Evet. Aslında ben sizin zaman zaman ara ara böyle bir misyonunuz olduğunu da hissediyorum şarkılarınızda. Hani bazen sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyorsunuz, evet, ya da bu tür çalışmalarda da bulunuyorsunuz. Hatta bunu şarkılarınızda sözel olarak da hissettiğimi söyleyebilirim. Hani konsept mi desem, ne desem adına, var mı böyle bir şey, hissettiğim gibi mi gerçekten?
Şöyle bir şey var. Biz grubu ilk kurduğumuzda uğurda ya böyle bir manifestomuz vardı. Yani güzel Türkçe kullanalım. Ya mümkün olduğu kadar tabii ki güncel olarak değişen bir dünya da var. Muhakkak var ama ne bileyim işte Unut Beni dinlediğinizde Ölüm de var. İşte,
evet, Ölüm de
Yaban
var.
Yaban Gününe dinlediğinizde ne bileyim Türkçe Cumhuriyetlerden bile mailler gelir yani. Bize. Evet. Onlar da anlayabileceği. Yani böyle çok şey değil de Türkçemizi güzel kullanalım. İyi müzik yapmaya çalışalım. Çünkü bizler de mürekkep yalamış insanlar olarak hani biraz dikkat edelim diye bir manifestomuz her zaman vardı. Onun dışında da gelişen dünyada bazı duyarlılıklara da kayıtsız kalmak, duyarsız kalmak olmaz. Yani işte birçok projede müzikler yaptık. İşte sosyal sorumluluk projelerinde bulunduk. Hala da bulunmaya devam ediyoruz. Çevreden tutun da bireysel silahsızlanmaya karşı olmaktan da tutun. Ne bileyim iklim değişikliği olsun. Evet. Kız çocuklarını okuma kampanyaları olsun. Birçok şeyin içinde bulunduk. Elimizden geldiğince ön ayak olmaya ya da içinde bulunmaya. Ne bileyim işte büyük Van depreminde büyük bir rock konseri oldu. Orada o oluşumun içinde olmaya çalıştık birçok arkadaşımızla beraber. Bunun gibi işlere de elimizden geldiğince bir tuzumuzu verimiz olmasına dikkat ettik. Doğru hissetmişsiniz.
Evet, ne mutlu bize ki sizin gibi bir gruba sahibiz Türkiye olarak.
Teşekkür
Çünkü
ederim.
Çünkü ben o Ölüm de Var şarkısının klibini hatırlıyorum. Çok etkilenmiştim, evet, ilk izlediğimde. Böyle hani bombalar patlıyor. Siz arkada bir şeyler anlatıyorsunuz.
Çok güzel.
Müzikle.
Ölüm de Var klibini biz Ankara'da çektik. Ömer Faruk Sorak.
Öyle mi?
Sinema film yönetmeni.
Evet.
O çok beğenmişti. Beraber, evet, yapalım bunu dedi. Çok sağ olsun. Yani biz böyle o bizim için bizim ilk yıllarımız ve o çok ünlü bir yönetmen. Ondan sonra sinema sınav filminde de beraber müziklerde.
Değil mi? Onun müziklerini de siz yaptınız.
Evet. Çok güzeldi. Ben askerde yaptım o parçayı. O sırada arka bayağı böyle askerlerimizin falan da çok sevdiği parça olmuş. Bizim için anıları büyüktür.
Askerlik anıları bitmez. Ay, kim bilir onlardan dinlemek lazım asıl sizin. Hani sizin anılarınızı sizden değil de arkadaşlarınızdan dinlemek lazım.
Şöyle bir şey anlatayım size.
Lütfen.
İstanbul'da bir kafede oturuyorum. Bir devamlı da gidip hani arada kahve içtim diye. Orada sahibi bana bir fotoğraf gösterdi. Ya size bir şey gösterebilir miyim? Buyurun. İşte ben dedi 2004-2005 yılında askerdim. Defteri varmış böyle, fotoğrafını çekmiş. Bizim şarkıyı sözlerini yazmış ve tarih atmış böyle. Aynen. Ya ben sizi çok seviyorum bugün işte böyle falan. Ya bir şey çok hoşuma gitti.
Çok etkileniyor
böyle,
insan böyle, değil mi?
Yani böyle denk gelmesin. Evet. Dinleyicilerimizin anılarında, hatıralarında olmak bizim için tabii gurur verici bir şey.
Evet.
Bu mesleği yapmanın keyfi tabii.
Onu çok çok hissediyorum kendi adıma ve inanıyorum ki dinleyicilerimiz de hissediyor. O samimiyeti, o sıcaklığı gerçekten şarkılarınızda hissettik. Hep hissettik.
Ya,
bu son
ederim.
Kırgınım şarkısında da hissettim. Hani bazen bir şarkı dinlersiniz. İlk dinlediğinizde hemen zihninize yerleşmez. Böyle 3-5 dinlemeden sonra yavaş yavaş sizi yakalar. Ama Kırgınım'da ben öyle olmadım. Ben Kırgınım'ı ilk dinler dinlemez, sonrasında defalarca da dinledim ama ilk dinlediğimde böyle hemen kelimeler zihnimde dönmeye, o müzik, melodi dönmeye başladı. O etkiyi hissettim, onu anlatmak için bu kadar cümle kurdum.
Çok teşekkür ederim. Ya şey oldu tabii, ben tek başıma yapınca bunu ben biraz tabii heyecanlandım, hani acaba nasıl bir tepki alırım falan ama YouTube olsun işte, ne bileyim işte yayınladığımız o mecralar olsun, sosyal medya mecraları özellikle direkt dinleyicinin de tepkisini gösterebildiği yerler biliyorsunuz o anında. Orada gerçekten de yani %99 çok olumlu. O sıcaklığı hissettik. Yani bize bir kanca attı bu şarkı ve hemen bizi yakaladı şeyini duyunca, yorumlarını. Evet. İnsan biraz daha rahat, biraz daha rahatladı. O heyecanım biraz daha yatıştı diyebilirim. Umarım birkaç böyle bir şeyler daha birikti bende. Yani grupta kullanmadığım, kendi adıma yapacaklarım. Onları da paylaşacağım. Umarım dinleyicilerimiz beni edisyon olarak da takip ederler. Gece yolcular olarak da. Bu yeniliklerden de haberdar olurlar. Hem Türkiye'nin sesini birçok yerden dinleniyor.
Evet.
Belki ulaşamadığımız arkadaşlarımız vardır bu vasıtayla da. Edis İlhan ve Gece Yolcuları takip ederlerse çok memnun olurum.
Tabii
hem
ki.
Onlarla da bir irtibata geçmiş oluruz. Ne mutlu bize.
Tabii ki. Şunu merak ediyorum aslında en
buyurun.
Çok. O diğer kısımları da konuşacağım. Konser ve yurt dışı kısımlarını da muhakkak soracağım ama. Şimdi her grupta tabii bir solist vardır ama hani hep adı çok fazla duyulmaz. Siz şimdi hem isim olarak yani Edis İlhan olarak adınız duyuluyor ve Gece Yolcuları yine devam ediyor. Gece
evet.
Yolcuları grup olarak biraz acaba hani Edis İlhan ismi Gece Yolcuları isminden daha çok öne çıkar mı diye bir endişe taşıdınız mı içinizde?
Ya şey biraz yani belki ne bileyim 20'li yaşlarda olsak hani olabilir belki ama öyle bir endişe duymadım şimdiye kadar. Çünkü şey ne derler öyle bir şey olsa da ben yine Gece Yolcuları'yla devam ediyorum. Benim başımın tacı yani çocukluk hayalim. Ve bu kadar yıldır ayakta tuttuğumuz bir oluşum yani Gece Yolcuları grubu. Ama bir müzisyen olarak da başka dallarda da eserler vermek aslında kişisel gelişim için
tabii,
çok önemli bir şey.
Tabii.
Ben arkadaşlarımın olgunlukta olduğunu gördüğüm için bu rahatlıkla bunu yapabiliyorum. Yani yoksa gerçekten böyle bir sorun yaratacak bir şey olsaydı.
Zaten hiç bu yola devam etmezdiniz.
Kimseyi incitmek ya da ne bileyim hevesini şevkini kırmak anlamında. Çünkü sanat yapıyoruz, o gönülle yapılacak,
tabii.
Gönül işi yani bu. O yüzden şey o olgunluk dönemimizde olduğumuz için daha şey düşünüyoruz. O bakımdan biraz daha rahatça yapabiliyoruz bunları şu anki durumda.
Peki şimdi bu tek bir çalışma değil mi? Hani tek bir eser.
Tabii tek bir eser.
Albüm değil henüz.
Değil. Bir iki dizi için vesaire şey ne derler. Birkaç şarkı vesaire de hazırladım. Çalışmalar da var. İlerleyen zamanlarda onları da yayınlamayı düşünüyorum. Dijital ortamlarda.
Sayı biraz kriteriyle. Artınca albüme dönüştürmeyi düşünür müsünüz?
Valla bunları belki bir şeyde bir konsept altında toplayabilirim. Bir güzel fikir, bunu yaparım. Yükseliyorum yani onu.
Vallahi hani biz ne söyleseniz dinleriz öyle diyeyim. O kadar
çok,
yumuşak,
çok.
O kadar kalbe dokunan bir ses tonunuz ve söyleyiş
çok,
tavrınız
çok.
Var ki Gece Yolcuları'nda zaten yıllardır dinliyoruz. Şimdi
evet.
Artık Edis İlhan ismiyle de hani bireysel olarak dinleyeceğiz. Şimdi bir de tabii belki bu soruyu ilk başta hani sizinle sohbete başlamadan önce sormam gerekiyordu ama ben direkt müzikten başlayalım istedim. Şimdi biz hep Gece Yolcuları olarak grubun işte tarihçesini biliyoruz. Ne zaman kurulduğunu
evet,
biliyoruz.
Evet.
Neler yaptığını biliyoruz ama Edis İlhan bireysel olarak bugüne kadar neler yaptı? Onu çok fazla bilmiyoruz ve tanımıyoruz sanki.
Evet.
Biraz kendinizden bahsetmenizi rica etsek.
Tabii ki bahsederim. Biz diyorum tabii ki ondan.
Tabii işte alışkanlık değişmez.
Tabii İstanbul'da doğdum ve makine mühendisliği okudum. Trakya Üniversitesi'nde makine mühendisliğini bitirdim. Fakat müzik öyle bir aşk ki benim için mesleğimi yapamadım. Bir de kendi işimi güzel yapınca ses ve bestelerle de müzikle de burası daha ağır bastı ve tamamen kendimi müziğe adadım. Bu müziği adama döneminde Gece Yolcuları tabii ki çok büyük bir benim kariyerimin en büyük alanını oluşturuyor. Ama onun haricinde sol olarak ne yaptınız derseniz Fenerbahçe'nin 100. yıl marşlarından birini
evet,
yaptım. O
evet,
da çok
evet.
Efsane oldu o dönemde ve hala kulübümün en çok çalınan şarkılarından biridir. Onu yaptım. Onun haricinde dizi müzikleri, sinema film müziklerinde imzam bulundu. Ve bugünlere kadar geldik. Yani tamamen müzik. Türkiye'de dünyanın birçok yerinde konserlerimiz oldu. Bunlar da grubun solisti olarak ve aynı zamanda söz ve müzik yazarı olarak da bugünlere kadar geldim. Şimdi de kendi çalışmalarımdan birini dinleyicilerime sunmuş oldum.
Evet.
Açıkçası söylerim ve iki tane küçük kızım var. Biri 2 yaşında.
Sözünüzü kestim. Siz anlatmadan tam şimdi şunu diyecektim. Sanki sözü ağzımdan aldınız. Bu arada hani dediniz ya yine programın başında bazı arkadaşlarımız işte evlendi ayrıldı diye, değil mi? Siz de bu arada yuva kurdunuz. Çocuklarınız tabii, oldu. Tabii. Allah bağışlasın.
Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. İki tane kızım var. İşte çok güzel. Onlarla beraber güzel güzel İstanbul'da yaşıyoruz.
Onlar da şarkı söylüyor mu?
Söylüyor ve özellikle büyük kızım piyano çalmaya çalışıyor.
Harika. Babadan geçmiştir canım yetenek şimdi.
Çok yetenekli. Resme de çok
maşallah.
Artık hangisini çok severse artık o kendi seçeneği olacak ama biz tabii ki ona elimizden geldiğince öğretmeye göstermeye çalışıyoruz tabii.
Peki annemizin hani müzikle yakınlığı nedir?
Yok, annesi bambaşka bir sektörde öyle çalışıyor. Mi? Ama çok çok iyi bir dinleyici. O da bence müzik yeteneği olan gerçekten. Ve aynı zamanda bu benim projemde de beraber de çalışıyoruz.
Öyle onunla. Mi? Neler güzel, yaptınız?
Şöyle o biraz hem benim mentorum hem de kendisi iletişim uzmanı olduğu için iletişimle ilgili konularda bana yardımcı oluyor. Bu pandemi döneminde özellikle beraber çok çalıştık. İşte bu bebeğimizin olduğu dönemde. Bu şekilde hayatıma devam ediyorum diyelim.
Ya o pandemi dönemini soracağım. Şimdi bazı sanatçılara soruyorum. Diyorlar ki aslında ben pandemide hayata küstüm. Çöktüm, mahvoldum. Bazı sanatçılar diyor ki pandemi bana öyle bir yaradı ki. Şu kadar kitap yazdım, bu kadar beste yaptım. Siz hangi gruptasınız?
Ya şöyle bir şey var. İlk başta aslında güzel başladı. Fakat çok uzadı. Uzayınca da sadece yani ben bireysel algılamayayım. Bayağı bir müzisyenin de hayatını kaybetti ve çok ekonomik olarak çok sıkıntıya düştü. 2 yıl yani biz 17 ay hiçbir iş yapmadan durmak zorunda kaldık. Tabii ki üretimlerimizi yapmaya çalıştık. İlk başlarda moral motivasyon bayağı yüksekti çoğu arkadaşımızda ama süreç uzayınca ve ekonomi bozulunca bazı durumlarda biraz sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Yani tamamen gülük gülistanlık olmadı ama tabii üretimlere yaradı. Ne bileyim bir yazarsa bir şeyse belki kitabını bitirdi sanatın başka dallarında.
Belki bestelere yaramış olabilir.
Tabii ama performans üzerinden bu hayatını kazanan müzisyen arkadaşlarımızın çok zorlu bir dönemiydi.
Evet.
Ben de bu krizini o dönemde toparlayıp kaydettim. Biraz böyle içinde aslında o hüznü ve melankoliyi taşıdığını da düşünüyorum. Birçok çalışmada da zaten bunu görüyoruz. Belki ne bileyim ilerleyen yıllarda bunun da bir belgeseli çekilirse pandemiden sonraki sanat diye belki onun etkisiyle
pandemi öncesi pandemi sonrası doğru.
Belki
doğru.
Öyle tezler hazırlanabilir yani.
olabilir haklısınız.
Benimki biraz orta oldu. Hem işte bu küçük kızımın doğması ve hem bu şarkının hazırlanması falan. Ben biraz orta şekerli diyelim en iyisi.
Evet, en azından o zaman siz hani olumlu gruba dahil edebilirim bu açıdan. O tabii yavrumuzun dünyaya gelmesi de apayrı bir şey. Çünkü insan hayatında o yenilik, o neşe, o güzellik biraz şanslıymışsınız aslında bence.
Tabii ki çok şanslıymışım. Doğru söylüyorsunuz. Tabii bu o anda pandeminin tam ortasına gelince biraz yalnız kaldık eşimle ama çok büyük bir imtihan oldu.
Evet.
O da ilginç bir dönemiydi hayatımızın ama tabii şükürle teşekkürle çıktık. Çok,
evet.
Yani çok şükür ki güzel.
Şükürler olsun. İkisini de Allah bağışlasın. Bakalım yıllar sonra belki onları da müzik işlerinin içinde görürüz. Hatta dediniz ya şu an.
Neden olmasın? Nasıl isterlerse onları.
Nasıl isterlerse.
Özgür bırakıyoruz. İnşallah güzel olur. Onların istediği gibiyse de ben de çok isterim tabii onları böyle seyretmek, izlemek, üretimlerini görmek.
Evet. İnşallah ya müzik apayrı bir şey. Ben ona inanıyorum. Hani dediniz ya ben makine mühendisliği okudum ama birden kendimi müziğin içinde buldum. Hani okuduğumuz bölümle alakalı değil, yaşadığımız şehirle alakalı değil. İçimizde varsa o bir şekilde bir yerlerden patlayıp ortaya çıkıyor.
Tabii zaten o şey değil yani o hayali peşinden koşuyorsunuz yani o sizi bırakmıyor.
Bırakmıyor.
Dolayısıyla da o iyi olunca da cesareti size verince de bu yaptığınız işte insanlar çevre görüyorsunuz zaten. O sizin bir kez peşinizi bırakması mümkün değil. Sanat öyle bir şey.
Evet. Diğer yani, grup arkadaşlarınız şimdi dediniz ya az sonra buluşacağız diye onlarda durumlar nasıl?
Onlarda durumlar şu Uğur da benim gibi makine mezunu. Davulcumuz Aşkın var o müzik öğretmeni, keman ve davul öğretmeni. O tam eğitimini aldı işi yapıyor. Basçımız aynen keza öyle. Gitaristimiz yine bir makine mühendisi gitaristimiz var. Böyle bir mühendislerden ve müzisyenlerden oluşan bir ekibiz.
Güzel. Analitik zekayla müziğin o melodisini birleştirip ortaya harika işler çıkarıyorsunuz. Anladım
kesinlikle.
Ben. Emeklerimize sağlık. Şimdi şu konserlerden biraz bahsedelim. Yurt dışında dinleyicilerimiz diyecekler ki evet tamam, internetten dinleyebiliyoruz, albümlerden dinleyebiliyoruz ama biz görmek istiyoruz artık. Hele şu pandemi dönemi girdi. Onlarla evet. iletişimimiz de görsel olarak tabii hani yüz yüze olarak kesildi. Her ne kadar ses olarak duysalar da o görsel iletişim, konser iletişim bambaşka değil mi?
Kesinlikle. Özellikle yurt dışı için şunu söyleyebilirim. Pazartesi günü Makedonya'da olacağız, Üsküp'te. Oradaki Türk toplumunun bir bayramı vardı ve onun konserini yapacağız orada. Üsküp'te o bölgeden, Balkanlardan birçok katılım olacak. Umarım, biliyorum ki dinleyenler vardır radyomuzda. Orada pazartesi günü görüşelim deriz.
Tam yerini saatini söyleyelim.
16 Mayıs'ta Üsküp'te olacağız. Makedonya'nın başkenti, Kuzey Makedonya'nın. 16 Mayıs akşam üzeri Üsküp'te zaten göreceklerdi. Bizim normal dediğim gibi gece yolcularının da sosyal medyadan takip ederlerse bütün bilgiler orada geçiyor. Hepsini alabilirler. En yakın yurt dışı o. Haziran ayı gibi yine bir iki yurt dışımız olacak. Takip ederlerse tam net bilgiyi oradan alabilirler. Dediğim gibi bugün İstanbul var. Yarın İskenderun'a gidiyoruz. Mayıs ayında bayağı bir koşturacağız. Güzel bir liste açıkladık. Umarım dinleyicimize güzel güzel buluşuruz.
Ah ne mutlu. Yani o kadar özlemişiz ki şu cümleleri. Biz bile yayında sevgili konuklarımızla konuşurken işte neyse şu pandemi hele bir bitsin de hele bir yüz yüze görüşelim de demekten artık yorulmuştuk. Gerçekten evet, yorulmuştuk evet. Ama şu konser haberlerini verdiniz.
İnşallah bitirdik artık, yani geri dönmeyeceğini düşünüyoruz. Bu şekilde böyle bitirip gideriz inşallah. Yani.
İnşallah. Çok çok mutlu oluruz biz de. İstanbul'da tam nerede olduğunu da belki söylerseniz. Hani söyleyeyim, yurt dışında söyleyeyim. Yayın hatta, yapıyoruz ama internetten takip edebilir sevgili dinleyicilerimiz.
Bugün İstanbul'da Esenler'de Adem Başlık Kültür Merkezi'ndeyiz. Bir kapalı salonda olacağız. Yarın İskenderun'da olacağız. 16'sında Pazartesi Üsküp Makedonya'da olacağız. 17'sinde Manisa'dayız. 18'inde Balıkesir Karaçi'deyiz. 19 Mayıs'ta da Adana'da olacağız, Yüreğir'de. Şimdilik en yakın tarihler bunlar. Belki denk gelen olur arkadaşlarımızdan. Muhakkak bekleriz. Hatta görüşürüz de bu radyoyu dinleyenler bildirirse bir de gelip güzel fotoğraf da çektirebilirler.
Ne güzel. Işte. Ne mutlu oluruz biz de.
Evet, valla biz de çok seviniriz.
Derler ki sizi Türkiye'nin Sesi Radyosu Güne Bakan'da dinlemiştim.
Aynen, belki denk düşer. Evet. Düşerse de güzel bir hatıramız olur. Sizi de etiketleyip
çok seviniriz. Çok seviniriz. Bizi gerçekten çok mutlu ettiniz. Hem de böyle sesinizdeki o enerjiyi de aldık biz. O enerjiyi, hani denize bir saat sonra buluşuyorum arkadaşlarla. O enerjiyi de hissettim. Lütfen çok çok selamımızı iletin. Çok özlediğimizi de söyleyin sizi ve hepinizi. Kırgınımı da söylersiniz konserlerde değil mi ayrıca?
Tabii ki söyleyeceğiz. Herkesi bekliyoruz. Yeni şarkılar, eski şarkılarımız ve sevdiğimiz şarkılarda, yani albümlerde yayınlanmamış sevdiğimiz şarkıları da yorumluyoruz. Hem ustalardan hem sevdiğimiz böyle anonim şarkılardan. Muhakkak bekliyoruz. Gelen pişman olmuyor ve güzel hatıralar bırakıyoruz.
Muhakkak.
Hepinizi bekliyoruz.
Evet, çok o Kırgınım'ın klibi de yayınlandı bu arada, öyle değil mi?
Evet. Kırgınım'ın klibini sevdiğiniz için birçok kanalda da yayınlanıyor. Aynı zamanda internette de, sosyal medyada da var.
Evet.
Onur Kök adlı bir yönetmen arkadaşım var, belgesel yönetmeni. Onunla çalıştık. Onur Kök de çok güzel belgeselleri olan bir yakın bir arkadaşım. Tabii güzel, duygusal, hüzünlü bir klip çektik. Renkleri de çok güzel. Oyuncu arkadaşımız da çok güzel oynadı. Ona da bir göz atarlarsa çok memnun oluruz.
Çok teşekkür ediyoruz Edi Sinan, yayınımıza katıldığınız için, enerjinizi programımıza kattığınız için.
Sağ olun Sinan, sizden de kaynaklanıyor. Sizin bu misafirperverliğiniz de çok güzeldi.
Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederim.
İnşallah hani şu pandemi bitsin de demekten dilimizde tüy bitti diyorum ya. Tabii şu anda telefon görüşmesi yapıyoruz ama inşallah biz yüz yüze de programımızda sizi ağırlamayı çok isteriz. Müsait olduğunuzda hem de grubunuzla birlikte çok isteriz ağırlamayı. Hepsiyle tanışmak isteriz. Lütfen çok selamlarımızı iletin.
Çok teşekkür ederim.
Biz de sizin selamınızı tüm dinleyicilerimize göndermiş olduk mikrofonlarımız aracılığıyla. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Kızlarınıza da lütfen selamlarımızı gönderin.
İyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgiler. Umarım bir yerlerde herkese görüşürüz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gece Yolcuları grubunun solisti Edis İlhan İlk dakikalarımızda program konuğumuzdu. Hem Kırgınım eserini nasıl ortaya çıktığından ve gece yolcularının çalışmalarından, konserlerinden bahsettik. Yakın zamanda da konser programını sosyal medya hesaplarını takip ederek görebileceğinizi de Edis İlhan söyledi bizlere. Biz de bir kez daha hatırlatmış olalım. Kendisine de yayınımıza katıldığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Kırgınım şarkısından madem bu kadar çok konuştuk, hadi gelin birlikte dinleyelim.
Kırgınım sana hayat, kızgınım. Darıldım bak, belki küstüm, kendime sığındım. Tuz bastım artık, acımayan yarama. Kapılı fanılara düşündüm, en çok da seni. Benim yerime de sev, ben vazgeçtim, hem yoruldum aşk yolunda. Hem yoruldum aşk yolunda. Döneceksin sanarak. Benim yerime de sev, ben vazgeçtim, hem yoruldum aşk yolunda. Geçtim, hem yoruldum aşk yolunda. Kayboldum, unuttum, unutuldum. Benim yerime de sen.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizde devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Dünyada ve Türkiye gündeminde öne çıkan sağlık haberlerini öğrenmek istiyoruz. Sizden nasıl gündem?
Sevgili Sezin, önce güzel bir başlangıç yapalım istiyorum.
Şükürler olsun.
Hemşireler günüydü. Buradan öncelikle salgın döneminde cansiperhane çalışan, gerçekten çocuklarını, ailelerini görmeksizin hizmet etmeye devam eden sağlık çalışanları içerisinde önemli bir yer tutan hemşirelerimizi bir kez daha günlerini kutlayalım ve minnet borcumuzu dile getirelim istedim.
Evet, biz de sizin vesilenizle hem tüm sağlık çalışanlarımızın hem de sevgili hemşirelerimizin, çünkü aslına bakarsanız hani evet, tedaviyi belki o anda doktorlar yapıyor ama tedavi sonrası bütün işlerimizi, bütün ilgilenmeleri gereken noktalarda hemşirelerimiz gözümüzün içine bakıyor ve bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah hepsine kolaylık versin diyelim.
Kesinlikle
günleri
öyle.
Olsun.
Bu bir başarı, ekip işine bağlı. Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Dünya gündemine baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli açıklamaları oldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü bir açıklama yaptı. 50 ülkede COVID-19 vakalarının artış eğiliminde olduğuna dikkati çekti. Ve artan vakalar COVID-19'un istikrarsızlığını gösteriyor dedi. Geçtiğimiz haftada bunun duyurusunu yapmıştık. Güney Afrika'da araştırmacılara bir yeni varyantlar tespit etmişti. Omikron'un alt tipleri BA4 ve BA5 varyantlarıydı. BA2 varyantı da şu anda bazı ülkelerde özellikle baskınlığını sürdürüyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü de buna dikkati çekti ve nasıl bir seyir izleneceğinin şu an için bir öngörüde bulunmanın çok zor olduğunu söyledi. Birçok ülkede bu virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz şeklinde bir uyarıda bulundu ve salgının hala bitmediğinin de altı çizildi. ABD Başkanı COVID-19 salgını nedeniyle Amerika'da 1 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de de ilk kez COVID-19 vakası tespit edildiği bildirildi sevgili Şezin. Kuzey Kore lideri salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde sokağa çıkma yasağı uygulanması yönünde de bir çağrı yaptı. Bu arada gözler Çin'e çevrilmişti yaklaşık bir aydır oradaki vakalar için. Çeşitli tedbir kararları hayata geçirilmiş, kısıtlamalar konmuştu. En çok vakaların görüldüğü yer Şangay ve tedbir kararları, kısıtlamalar burada hala devam ediyor. Yine Pekin'de yerel kaynaklı vakaların açtığı COVID-19 salgını sürüyor. Hong Kong'da ise 5. dalganın etkisi azalarak devam ediyor. İspanya ve Portekiz'de COVID-19 vakaları ve hastanelerdeki doluluk oranları yeniden artmaya başladı. Bu noktada da BA5 varyantının, yani Afrika'da görülen bu varyantında ilk kez İspanya'da görüldüğü açıklandı bakanlık tarafından. Bunlar çok iç acıcı gelişmeler değildi. Bir başka şey ise yine 2-3 haftadır gündemimizde tutuyoruz. Korkulan yeni salgın endişesi. Nedeni belirli olmayan hepatit B diyorum. Belirsiz hepatit virüsü. İngiltere'de ortaya çıkmıştı. 20 ülkede yaygınlık gösterdi. Hemen altını çizelim. Sarılık, ishal, kusma, karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs bir ay ile 16 yaş arasında çocuklarda görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü 10 Mayıs'ta bir açıklama yaptı. Çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye ulaştığını açıkladı. Ve bir çocuk hayatını kaybetmişti önceden, bunun açıklamalarını yapmıştık. En son Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 6 Mayıs'ta bir açıklama yaptı ve maalesef şimdiye kadar 5 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. İrlanda'dan da bir haber geldi. Bu virüs nedeniyle bir çocuğun daha hayatını kaybettiği yönünde bir bilgilendirme yapıldı. Bu gelişmeler gerçekten canımızı sıkıyor. İnşallah yeni bir tehdit halinde dünya sınanmak zorunda kalmaz. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de sağlık merkezlerinde, hastanelerde ve kapalı toplu taşıma araçlarında maske kullanılıyordu şu anda ve bu binli rakamların altına ininceye kadar da böyle olacağı şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Ve o rakamlara yaklaşmıştık aslında son iki hafta içerisinde, 2-3 hafta öncesinde. Fakat dün itibariyle vakalar 1778 kişinin testi pozitif çıktı. 8 kişi yaşamını yitirdi. Profesör Doktor Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan'a vaka sayılarındaki artış soruldu. O da PCR pozitiflerin bayram öncesine göre biraz daha fazla olduğunun gözlemlendiğini vurguladı. Ve bunun daha çok bayrama ya da işte sporda kutlama, düğün, cenaze gibi kalabalık etkinliklere bağlı olduğunu düşünüyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz yıllardaki tecrübelere baktığımızda da böyle uzun soluklu tatiller, bayramlar sonrasında vakalarda hep bir artış gözlemlenmişti. Türkiye'de bir başka önemli başlık ise birçok alanda dediğimiz gibi tedbir kararları, kısıtlamalar kaldırılmıştı. Gözler acaba müzik saatine ilişkin bir değişiklik olacak mıydı? Müzik sektöründeki birçok kişinin bu noktada talepleri vardı. Ve bununla ilgili de bu hafta bir gelişme oldu. Covid-19 salgını sürecinde saat 00'da yani 24'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati bir saat daha uzatıldı. 01'e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili bir genelge hazırladı ve Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı'nca bir değerlendirme yapıldı müzik yayınlarına ilişkin ve bu doğrultuda bir karar alındı. Tekrar hatırlatalım, müzik yayını saat 01'e kadar olacak yeni düzenlemeye göre. Bu haftaki en önemli gelişmelerden bir tanesi de uzun süredir tartışma konusu olan gazete manşetlerine yansıyan sağlık çalışanlarının hem maddi anlamda hem de özlük haklarına ilişkin bir düzenlemelerdi. Bu sağlık çalışanlarındaki şiddetin önlenmesine ilişkin de bir takım düzenlemeler söz konusuydu hatırlarsak.
Evet.
Bununla ilgili dün gece yarısı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi dün mecliste kabul edildi. Kocanın verdiği bilgiye göre sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, işte takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışların iyi hal indirimi nedeni sayılmayacağını söyledi. Bu gerçekten çok önemli bir gelişmeydi ve hepimizin canını acıtıyordu bu tür olaylar. Bir başka şey ise sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarıyla ilgiliydi. Bu davalarda kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi de dün itibariyle mecliste kabul edildi. Peki devam eden bu davalar ne olacak? Bu merak ediliyordu. Buna göre de devam eden malpraktis davaları yeni kanunu düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda sağlık çalışanlarına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek. Sağlıkta şiddet suçu işleyenler duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler. Yeni düzenlemeye göre düzgün görünüm, iyi hal indirimi sayılmayacak şeklinde Fahrettin Koca bir bildirimde bulundu. Ve yine sağlıkta şiddet suçu işleyenler duruşmalarda bu ihal indiriminden sayılmayacağına ilişkin attığı tweetlerle bunun özellikle altına çizdi. Çünkü bunlar çok fazla gündeme geliyordu.
Tabii.
Özellikle bu dava olaylarında sadece sağlık çalışanlarına değil, kadına, çocuğa yönelik olaylarda da hatırlarsanız bunlara bağlı indirimler söz konusu oluyor. Ve bunlar hepimizin canını acıtıyordu.
Tabii.
O yüzden bu önemli düzenlemeye gerçekten biz de yürekten çok sevindik. Yine bir şey önemliydi. Yine Sağlık Bakanı son saatlere doğru, gecenin son saatlerine doğru 3600 ek gösterge ile ilgili bir açıklama yaptı. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte de yeniden düzenleme yapılacak dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 14 Mart müjdeleriyle başlayan süreç milli iradeyi temsil eden mecliste kısa zamanda karşılığını bulacak şeklinde açıklamaları oldu. Yine sabit ek ödemeler, maaşla tek bordro merkezi bütçeden ödenecek. Herhangi bir kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak. Bir önemli gelişmenin daha altını çizeceğim. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak açıklamasında bulundu Sayın Koca. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerine de artış yapılacağını duyurdu Sayın Fahrettin Koca, sevgili Sezincim.
Evet, özellikle hemşireler gününde bu güzel haberleri duymak da muhakkak onları rahatlatmıştır. Çünkü gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorlar. O malpraktis davaları ile ilgili olarak peki hani şu anki davalar dahil edilecek ama geçmişe dönük davalarla ilgili bir çalışma var mı? Herhangi bir bilgi var mı bu konuda?
Geçmişe dönük yani... Hani bu konuda daha çok adli, Adalet Bakanlığı'na bakan arkadaşlarımız çok daha iyi bilirler ama yanlış bir bilgi vermek istemem. Ama kanunlar genellikle çıktıkları andan itibaren olur diyebiliyorum ben. Hani geçmişte olmuş, bitmiş ve sonuçlanmış olan davalar için bu geçerli olur mu?
Hani geçmişe dönük ilgili, tazminat alınır mı acaba diye böyle
evet,
bir anda sadece aklıma geldi.
Şu an için hani böyle bir şey yok ama belki ilerleyen zamanlarda bunlara yönelik bir şey olur mu olamaz mı bunu sormak lazım. O detayları ona göre
değerlendirmek
almakta fayda
lazım.
Var.
Evet,
evet
çok haklısınız. Yavaş yavaş bir, süremizin. Heh, buyurun.
Hemen bir şey daha vardı. Onu söyleyeceğim. Türk Hava Yolları'na ilişkindi. Türk Hava Yolları da Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun olmadığını şeklinde bir duyuruda bulundu. Bunu da buradan tekrar hatırlatmış olalım. Sevgili seyirciler.
Diğer ülkelerle ilgili herhangi bu konuda gelişme yok. Onlar artık zaten aşı kartı sormuyorlar.
Evet. Aşı kartı ile ilgili aslında Avrupa ülkelerinden bazıları hala Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği aşıları göstermemiz gerekiyor.
Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde durum da aynı şekilde sanıyorum değil mi? Yine aşı kartı göstermemiz gerekiyor.
Evet. Ama buradaki en önemli şeylerden bir tanesi aslında hukuki düzenlemeler ve yasal zorunluluklardan ziyade gönüllü olarak bizim aşılarımızı gerektiği. Her şeyi devletlerden ve hükümetlerden beklememek gerekiyor. Bunlar bireysel ve toplumsal bir sorumlulukla hareket edilmesi gereken davranış biçimleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden her nasıl bir yasal düzenleme olursa ve bu şekilde belirtilirse belirtilsin, biz bireysel sorumluluğumuzla hareket ederek tam doz aşılarımızı yaptırıp tedbirli olmaya devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum sevgili sizin.
Evet, çok çok haklısınız. Sonuçta hepimiz bu topluluğun içinde yaşıyoruz ve hani birimizde gerçekleşen bir olumsuzluk bütün topluma yansıyabilir. Bunu geçtiğimiz günlerde çok olumsuz tecrübelerle ne yazık ki görmek durumunda kaldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar tecrübe etmeyiz.
Çünkü sürekli maalesef ki virüs kendini yenileyen yani varyantlar, yeni mutasyonlar yapabilme özelliğine sahip. Daha kaç tane mutasyon yapabileceğini onlarca mı yüzlerce mi bilemiyoruz.
Evet.
O yüzden her ne olursa olsun bunu geçen hafta bir ülkemizde de söylemiştik, altını çizmiştik. Uzmanlar özellikle yaz sonrası sonbaharda herhangi bir duruma karşı bütün ülkelerin altyapısını hazırlaması gerektiği yönünde bir açıklamada bulunuyordu. O yüzden bu sorumlulukla hareket etmemiz lazım. Yarın neyle karşılaşacağımız hiç belli değil.
Evet, çünkü 1000'di geçtiğimiz günlerde. Şimdi siz 1700 sayısını söylediniz. İnşallah artmaz ve geriye
tabii
doğru
dönüş olur. Yani binlerin altına ineceğimizi, şu an belki 700'leri 800'leri konuşacağımızı düşünüyorduk.
Evet,
ama bayramda
evet,
tabii ki çok daha belki kontrolsüz bir birliktelik süreci gerçekleşti ve geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar vakalarda yükselme olduğunu gördük. O yüzden tekrar o yoğun bakım odalarını entübe edilen büyüklerimizin, arkadaşlarımızın oralardaki hallerini gördük. Birçok aileye acı düştü, gözyaşı düştü. Bunları tekrar yaşamayalım.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Hep iyi dileklerle başlayıp cümlemizi iyi dileklerle sonlandırıyoruz.
Evet, Türkiye'de her alanda herkesin hem özlük haklarında hem diğer tüm haklarında birbiri ardına gelecek müjdelerle yeni haftaları karşılarız
çok
inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz Yeşim Selker Aslan. Aktardıklarınız için sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Siz hoşçakalın.
Hoşçakalın, iyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Selker Aslan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Güne Bakan da sağlık haberleri köşemizde dünyada ve Türkiye gündeminde öne çıkan sağlık haberlerini aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın Güne Bakan da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Müzik.